Ayrım 6.
Hemen beye bir mektup yazdım. Adamlarımdan birine. Oğlum çabuk atlan, ok ol fırla. Bu mektubumu beye götür. Beyin cevabını kap gel, kuş ol uç dedim. Beyden yazılı cevap geldi. Ar ve namus şişesini kendisi kırmış bulunan muhterem şeyhim hazretleri efendim. Jandarma komutanı geliyorsa elbet haberimiz var ve bir düzenimiz var demektir. Biz sana haberimiz olmadan buralardan kuş uçamaz demedik mi koca gavat? Sana bu mektubumuzu getiren habercinin başı ağırmaktaymış. Bu mektubumuzu haberciye muska olarak vereceksin. Kendi elinle iş bu muskayı yakacaksın ve başı ağrıyan haberci de yanan kağıdın dumanının zerresini ziyan etmeden içine çekecek. Allah'ın izniyle baş ağrısı kalmayacaktır. Göster kerametini rezil herif. Mektubumuzu yakmayıp saklayacak olursan gerisini artık sen düşün. Ellerinizden öperim muhterem efendim şeyhim. Ben mektubu okuyunca şaşa kaldım. Haberciye haydi git dedim. Haberci, bey dedi ki dedi. Ne dedi? Başım ağrımaktaymış da. Kimin başı? Benim başım ağrımaktaymış. Bey öyle dedi. Muskanın tütsüsüyle baş ağrımız geçecekmiş. Anladım ki adam sıkıca tembihli. Mektubu kibritle yaktım. Haberci dumanın üstüne eğilip tütsüyü iyice içine çekmeye başladığından öksürüyordu. Sonra beyden aldığı buyruğa uyarak külleri de yele savurdu. O gün bizim eşkıya başımız Meko soluk soluğa geldi. Aman şeyhim, Bedri Kaymakam gelmektedir dedi. Gelirse gelir, ne olacak, hoş geldi safa geldi diye Meko'nun ve adamlarının yanında caka satmaya kalktınsa da Bedri Kaymakam için öyle olaylar anlatmışlardı ki geleceğini duyunca beni bir korkudur aldı. Biz sabıkalılar zaten her an korku içinde yaşarız. Bizim gibi boynu bükükler toplum dışı edilmişler. Şeyh olmak değil ya, Şeyhülislam olsak oldum olası polisten jandarmadan korkarız. Benim rüyalarıma en çok giren onlardır. Şeyhliğin gereğince protokolün nasıl olacağını bilmediğimden karşılama ve uğurlamalarda zorluk çekiyordum. Bey, jandarma komutanı, bir hükümet adamı filan gibi insanların arasında şeyhin yeri neresiydi? En başta mı, en geride mi? Bey'le olan durumumu öğrendim. İkimiz yalnız kalınca bana ikide bir ulan koca dürzü diye sövüp duran beyden, herkesin içinde olunca ben önde geliyordum. Başkalarının yanında saygı gösterip elimi öpüyordu. Ya bu Bedri Kaymakam'la durumumuz nasıl olacaktı? Herif gelince koşarak kapıda mı karşılasam, yoksa yolunun üstüne mi çıksam? Yoksa keramet ehli ve gayipten haberi olan bir şeyh olarak postuma oturmuş tesbih çekermiş numarasıyla mı karşılasam? Bilmezliğimi çaktırmadan adamlarımdan öğrendiğime göre benden önceki şeyhe de jandarma komutanı ziyarete gelirmiş. Ama şeyh istiharedeyim diyerek gelenleri yarım saat kapısında bekletmeden içeri almazmış. Şimdi ben bu numaralara girersem dağ başlarındaki kudurmuş kurtların yüreğine korku salmış olan eşkıya kırımcısı bu Bedri Kaymakam, ulan biz hükümet kuvveti olarak gelmiş olalım da sen kıçını yay otur öyle mi diyerek beni bir sopaya yatırırsa. Tarih öğretmenimizin bir derste anlattıklarını hiç unutmam. Elçiler huzuruna gelecekleri zaman sadrazam onları ayağa kalkmamak için ayakta durur beklermiş. Çünkü elçiyi görünce ayağa kalksa padişahtan başka kendinden üstün bir insan bulunmayan koskoca bir sadrazamın iki paralık bir elçi parçasına ayağa kalkması uygun düşmez. Ayağa kalkmasa nezakete aykırı. Bu yüzden sanki elçi için değil de kendiliğinden ayaktaymış gibi dururmuş. Ben de buraların bir sadrazamı sayılmaz mıyım? Öyleyse sadrazam numarası yapmam gerekir. Odamın içinde dolanıp pencereyi dikizlemekteyim. Hem avluda hem oda kapımda adamlarım beklemekte. Bir makine hırıltısı duyuldu. Duyulmasıyla bir arazi arabası avluya girdi. Arabadan birkaç kişi indi. Korkudan inenler kimdir seçemedim. Bu arabanın bizim buralara nasıl tırmandığına pek şaştım. Dışarıdan bir ses duydum. Ses dersem sözün gelişi öyle. Yoksa buna insan sesi denilemez. Evet, sözleri insanca. Gel gelelim sesi insanca değil. Sanki bir gök gürlemesi. Şeyh Efendi Hazretleri bizi kabul buyuracaklar mı? Amanın, böyle bir gümbürtüyü kabul buyurmamak kimin haddine? Yahu bu Bedri Kaymakam'ın eşkıyanın taş kesilmiş yüreğine bile korku salması boşuna değilmiş. Adam yol ağzına çıkıp da geliyorum ha diye bir seslense, rüzgarın sesini ulaştırdığı yerlerdeki eşkıyalar korkudan pat pat yere serilir. Adamlarımın verdikleri cevapları duyamıyordum. Belki de korkudan sesleri kısıldı. Birden aklıma ne geldi bilir misin? Bedri Kaymakam'ın ayaklarının dibine kendimi atayım. Ben ettim sen etme diye yalvarmaya başlayayım. Çünkü bu Bedri Kaymakam benim sabıkalı sahteci olduğumu biliyorsa ya da anlarsa beni buradan sağ çıkarmaz. Bana onun için anlatılanlar bu yolda. Burada kanun manun sökmez. İnsanı kim vurduya getirirlermiş. Bir gümbürtü daha. Namazda niyazdalar mı, duadalar mı yoksa şeyh efendi? aman kapının arkasından evet duadayım diye fısıldasam da arka pencereden atlayıp sığışıp gitsem mi? Yahu şeyhlik benim neyime? Her sahtecilik bitti de şimdi de sahte şeyhlik mi kaldı? Param da var üstelik, pencereden kaçıp bayır aşağı kasabanın yolunu tutsam mı? O zaman da bu Bedri Kaymakam arazi arabasına atlayıp beni yolda ensemden yakalamaz mı? İzin var mı? Destur. Bu uzun desturla birlikte kapının kanadı küt diye arkaya çarpınca duvarın sıvaları döküldü ve önce bir çizmeli ayak göründü. Anlaşılan çizmeli ayağıyla tekmeleyerek kapıyı çarpıp huzuruma giriyor. Ulan bir de izin var mı diye soruyor. İzin varken kapıyı tekmeleyen herif, izin vermesek evi başımıza yıkacak. Hey büyük Allah'ım diyorum içimden. Sen bana gerçekten bir şeyh kerameti ver ki ben bu Bedri Kaymakam denilen herifi üstüne bir üfürmeyle taştan heykele çevireyim ve amana gelmeyince herifi çözüp yumuşatmayayım. Gülmeyin gülmeyin, size daha önce de söyledim. Biz umarsız kalmış sabıkalılar çok ezik olduğumuzdan hep hayal kurar, olmayacak şeylere kendimizi inandırmaya çalışırız. Önce kendisi sonra çizmesi girdi. Allah Allah, o sis düdüğü sesli Bedri Kaymakam bu mu? Yahu bu altı karış beberuhi. Elbisesiyle çizmesinin çamuruyla tartsan 50 kilo ya gelir ya gelmez. Bu ses bu adamın neresinden ve nasıl çıkar? Ağzından desen o sese ağız dayanmaz, yırtılır. Karnından desen öyle bir gümbürtü bu bir avuçluk karna sığmaz, patlatır. Yani adamın tüm gövdesi ses olsa yine bu kadar ses olmamak gerekir. Korkudan zangır zangır titriyorum. Birkaç kez önüme varıp hoş geldiniz demek istedimse de dudaklarım kıpır kıpır kıpırdanıyor. Ama ağzımdan ses çıkmıyor. Artık beni nasıl bir korku sarmış anlayın ki jandarma yarbayı dudaklarımın kıpırdayışını görünce arkasını dönüp el pençe divan duran kendi adamlarından birine. Ulan baksana eşi oğlu eşek, Şeyh Efendi Hazretleri dua ediyorlarmış. Ben sana izin var mı diye sor demedim mi diye gürleyip bir sille çaldı ki adam birkaç kez topaç gibi dönüp duvara çarptı. Ama ben de jandarma yarbayının numarasını çaktım. Çünkü bu numara aynen hapishane ağasının numarasıdır. Biz eski hapishaneciyiz. Hapishaneye yeni gelen bir acemiden ağa çok haraç almak isterse adama gözdağı vermek için yanında bu iş tuttuğu birine tıpkı bu jandarma yarbayı gibi bir bahane uydurup söver. Sonra da adamını şamarlar. Çoğu zaman bu numara yeni mahkum koğuşa girer girmez daha çay ocağındayken yapılır. Saat bu şamarı yemek için ağanın beslediği adamlar vardır. Adamını sövüp şamarı patlatır. Şamarın sesi duvarlarda yankılanırken de hapishaneye yeni gelen adamın önüne çay tepsisini uzatıp Allah kurtarsın derler. Adam da dayak korkusundan 50'liği 100'lüyü tepsiye bastırır. Bedri Kaymakam'ın numarasını çaktım. El pençe divan duran adama sövüp tokat atarak beni korkutmaya çalışıyordu. Oysa benim artık korkacak halim mi kalmış? Hala korkudan titremekteyim. Dudaklarımda kıpır kıpır oynamakta. Hoş geldiniz diyecek oluyorum ama sanki köpek kovalıyormuşum gibi ağzımdan hoş hoş hoş diye sesler çıkarıyor. Sözün gerisini bir türlü getiremiyorum. Bu hoş hoşları iyi karşılamayan yarbay püskül kaşlarını çatıp nedir diye sordu. Benim büsbütün dilim tutulup hoş hoş hoş diyerek korkumdan geri geri çekildim. Sonunda büyük bir çabayla hoş geldiniz diye ağzımdan ince bir düdük sesi çıktı. Çok aşırı saygılı davranan yarbay, inayet buyurun, kerem buyurun Şeyh Efendi Hazretleri, rahatsız olmayınız, oturunuz rica ederim diyerek beni itti. Omuzlarımdan tutup beni mindere çökertti. Hem saygı gösteriyor hem de kuvvet. Ben kavgacı filan değilimdir ama ne de olsa okuldayken yaman spor yapardım. Ben bu adamı başa baş kalsam bitiririm ya, ne yapayım ki ben bir kişiyim o kalabalık. Çünkü bir kendisi bir de kendisiyle hükümet. Üstündeki resmi elbise ne demek, bu herif benim elime plajda mayoyla geçecek ki. Ayağınızın turabı olayım, oturunuz Şeyh Efendi Hazretleri dedi. Es, bu esler ağzımdan has der gibi çıkıyordu, estağfurullah. Şimdiye kadar gelemedik, ziyaretinizde kusur ettik, bağışlayın, af büyüklerin şanından. Bu da bey gibi elimi öpüyordu. Karşılıklı oturduk. Bir de geveze adammış ki gayet de tatlı dilli. Dereden tepeden konuşurken birden. Şeyh Efendi Hazretleri dedi. Size her şey malumdur ya. Yine de söyleyeyim. Bu bölgede asayişi ben değil siz sağlayacaksınız. Çünkü bizim jandarma kuvvetimiz yetmez. Memleketin bütün jandarmasını yalnız bu bölgeye yığsak yine de baş edemeyiz. Bizim atalardan ve büyüklerimizden duyduğumuz bir şeyh 5 jandarma bölüğüne bedeldir. Şimdi siz burada 5 jandarma alayı demeksiniz. Evvel Allah sonra size güveniyoruz. Hiç de bana anlattıkları gibi değil. Çok kibar, çok terbiyeli ve saygılı bir adam. Bey gibi ağzı bozuk da değil ama yine ne olur ne olmaz diye çekingen davranıyorum. Duyduğum doğruysa aslınız Semerkant'tan mı, Buhara'dan mı diye sormaz mı? İyi ki cevap vermeme zaman bırakmadan, sizi bir arkadaşıma benzettim demesiyle, şöyle ışığa dön hele şeyhim diyerek başımı elleriyle pencere camına döndürüp, sanki ışıkta kumaş mayne edermiş gibi suratıma dikkatli dikkatli baktıktan sonra, Allah Allah dedi, sakalın olmasa şeyhim aynen o, bu kadar benzeyiş olur. Sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü, o anlatıyordu. Lisedeyken sizden iyi olmasın çok iyi bir arkadaşımız vardı. Gayet muzipti. Mutfak nöbeti onda oldu mu koğuşa karavana karavana ciğer, böbrek kızartmaları, tatlılar getirirdi. Tekme yumruk kalk ulan Bedri diyerek beni tatlı uykumdan uyandırırdı. Gece yarısı karavana dolusu etleri tıkınırdık. Sustu. Yüzüme bir süre dikkatle baktı. Öyle bir bakış ki ulan hergele ben seni tanıyorum demek istiyordu. En sonunda ben de onu tanımıştım. Bu benim lisedeki iki arkadaşlarımdan sıçan Bedri'ydi. Demek aradan bunca yıl geçtikten sonra jandarma yarbayı olmuştu. İçimden Bedri kardeşim diye boynuna atılmak isteği geçti. Ama güvenemiyordum. Acaba beni gerçekten tanımış mıydı? Yoksa benzettiğini mi sanıyordu? Tanımıştı da tanımazdan gelir gibi davranışı vardı. Beni gerçekten tanıyıp tanımadığını anlamak için ürke ürke. Ne oldu sonra dedim. Kim diye sordu. Arkadaşınız. Hangi arkadaşım? O dediğiniz. Dudaklarımın titreyişinden kendimi ele vermiştim. Gözlerini gözlerime dikip, kovuldu okuldan dedi. Okula askeri liseler müfettişi bir general gelmişti. Gece generalin elbisesini giymiş bizi korkutmak için. Sınıf subayı Balyoz Hakkı enseledi. Birden sözünü kesip, çok ilgilendiniz dedi. Artık ikimiz de birbirimize oyun oynuyorduk. Kim olduğumu biliyor, ben de onun sıçan Bedri olduğunu biliyorum. Ama ikimiz de birbirimizi tanımaz görünüyorduk. O Bedri kaymakamdı, ben de Şeyh Said-i Uryani. Ben onun çok ilgilendiniz demesine cevap vermeyince yine anlamlı anlamlı yüzüme gülümseyerek bakıp yoksa siz de tanıyor musunuz onu şeyhim dedi. Hayır tanımıyorum dedim. Evet. Sonradan duyduk ki azılı bir sahteci dolandırıcı olmuş. Gazetelerde sık sık resimleri çıkar. Ama çoktan beri gazetelerde adı sana görünmediğine göre yine kim bilir nerelerde hangi zavallıları kazıklıyordur. Belki cezaevindedir. Sanmam. Oynadığımız oyunu sonuna kadar götürmek için sordum. Okuldan sonra hiç karşılaştınız mı? Hayır. Görseniz ne yapardınız? Şimdi onu elime geçirsem elbet görevimi yapmak zorundayım. Hemen savcılığa teslim ederim. Suçsuzken mi? Alışmış kudurmuştan beterdir. O suç işlemeden duramaz artık. İkimiz de uzun süre sustuk. Bir cigara yaktı. Benim buraya asıl gelişim başka dedi. Ankara'dan telefon aldım. Burhan Bey geliyormuş. Burhan Bey'i tanısanız gerek. Birden Şeyh Uryani olduğumu unutup hangi Burhan Bey diye sorunca o da dalgınlığa gelip yahu bizim Boru Burhan dedi. Sonra birden kendini toplayıp ciddileşerek dedi ki bizim sınıf arkadaşlarımızdan bir Boru Burhan vardı. Kulağı hep yemek borusunda olduğu için Boru Burhan derdik. İşte o geliyor. Oğlan akıllı çıktı. Okuldayken onun da aklı benim gibi kıttı ama oğlanın zekası sonradan açıldı. Teğmenken bir yolunu bulup askerlikten ayrıldı. Şimdi de milletvekili. Biz hala dağ bayır sürtüp duruyoruz. İçimi çekip kısmet dedim. Buraları Burhan Bey'in seçim bölgesi olduğundan seçmenleriyle görüşmek için haftaya geliyor. Biliyorsunuz ya seçimler yaklaşıyor. Eskiden kolaydı. Ne zaman memlekete demokrasi geldi bu milletvekillerinin de işi zorlaştı. Hiç değilse yılda en az seçimden seçime 4 yılda bir seçim bölgesini gezip dolaşmak, seçmenlerle yarenlik etmek var. Çekilir şey değil. Bize bakma, bizim işimiz demokrasiden önce de zordu, şimdi de. Ben asıl işte bu iş için geldim. Burhan Bey sınıf arkadaşımızdır. Mutlaka seçilmeli bu sefer de. Şeyhim efendim, himmet sizden, gayret bizden. Burhan Bey'in seçilmesi sizin elinizde. Artık bu iyiliği bizden esirgemezsiniz. Estağfurullah, ama ben ne yapabilirim? Siz çok şey yaparsınız şeyhim. Bu avanaklara Burhan Bey'e oylarınızı vereceksiniz dediniz mi? Tamam. Sizin sözünüzden çıkamazlar. Şimdi ben kalkıp da bunlara Burhan Bey'e oy verin desem adım gibi biliyorum ki inatlarından tersini yaparlar. Buralardan Burhan Bey'e tek oy çıkmaz. Bunların hepsi oylarını Resul Hamido denilen herife verirler. Bakmayın siz benden korkar beni sayar gibi göründüklerine. Onların istediği Resul Hamido'yu milletvekili seçip hapisten kurtarmak. Ben sınıf arkadaşı olduğu için Burhan Bey'i tutuyorum sanmayın. Burhan Bey son derece kemalist ve inkılapçı bir zattır. Resul Hamido gibi gerici değil. Siz Bey'i tanıyorsunuz, Bey'i. Duyduğumuza göre birbirinizi severmişsiniz. Evet, Bir de Selahattin Bey var, 30 köy sahibi. Buraya uzaktır oturduğu yer. Gittim ona geçenlerde, sizden bir ricam var dedim. Herif cin gibi hemen ne isteyeceğimi anladı ama anlamazdan gelip, buyur komutan bey dedi, emrin canbaş üstüne. Sen istersen Burhan Bey seçilir, senden ricam budur dedim. Dedi ki, de ki bana 300 atlı çıkar baş üstüne çıkarayım. De ki bana oğullarını ver, askere alacağım, baş üstüne 4 oğlum var, al götür. De ki bana benim jandarma alayını bir ay besle. Bir ay değil, bir yıl yağla balla etle sütle besleyeyim. De ki bana falan filan ve falan adamlar düşmanımdırlar, vurdur. Baş üstüne hemen vurdurayım. Ama ola ki benden Resul Hamido'ya oy verilmemesini istemeyesin. Yapamam, kusura kalma. Onun için Burhan Bey'in seçilmesinin umudu bir bu bölgeye kalıyor. Bey razı, çünkü Resul Hamido ile araları hiç iyi değil. Bir anlaşmazlıkları var aralarında. Siz de bu işe he derseniz oldu gitti. Burhan Bey seçilir. Dediğim gibi son derece kemalisttir. Sizin gibi saygıdeğer şeyhlere büyük saygısı vardır. Abdestinde, namazında dini bütün bir Müslümandır. Bir hafta sonra gelecek. Ben yanında olmayacağım ki jandarma siyasete karışıyor filan diye dedikodu çıkarmasınlar. Benim ricam bu. Artık gerisini siz bilirsiniz. Bu gerisini siz bilirsiniz dediğimi yapmazsan ananı bellerim sonra der gibi söylüyordu. Ulan neredesiniz? Eşkıya mı basıldınız babasının oğulları diye o sıtma görmemiş gür sesiyle camları zangırtadınca kapı açılıp 3 jandarma eri birden girip topuklarını çarparak selamı bastılar. Erlerin arkasında da benim 2 adamım vardı. Bedri Kaymakam onların yanında yine aşırı saygıyla dualarınızı beklerim Şeyhim Efendim Hazretleri dedikten sonra dışarı çıktı. Araba motorunun gümbürtüsü uzaklaşınca 3 gün 3 ton yük taşımışım gibi yorgun düştüm sedire. Ben siyasetten ne anlarım canım, param pulum var, pılıyı pırtıyı toplayıp kaçsam buradan diye düşünüyorum ama Bedri Kaymakam her nereye kaçsam avcı Şahin kuşu gibi biner tepeme beni yakalar. Gerisini siz bilirsiniz demesi işte bu demekti. Bu kez büyük işlere daldım. Burnumun ucuna kadar siyaset batağına battım ki kurtuluşum yok. Bana yazmamı söylüyorsunuz. Kuzum bunlar nasıl yazılabilir? Yazılsa da yayınlanabilir mi? Bu kirli çamaşırlar ortaya çıktı mı kokusu dünyayı sarar. Neyse, bizim Boru Burhan'ın geleceği gün sabah erkenden Bedri Kaymakam bir atlı jandarma çavuşuyla haber gönderdi. Yarbayımın selamları var efendim. Bugün öğleden sonra Ankara'dan misafirimiz gelecekmiş. Yarbayım dedi ki, yani rica etti ki, gelecek misafiri ne kadar çok kalabalık önünde karşılarsanız o kadar iyi olurmuş. Peki dedim, ben de yarbaya selamlar ederim. Benim köylülere haber salıp onları toplamamın hiç gereği kalmadı. Çünkü yarbay bir yandan, bey bir yandan daha önceden köylere haber göndermişler. Köylerin muhtarları, ileri gelenleri, yaşlıları geldiler. Benim büyük oda doldu taştı. Gelenlerin hiçbiri de hediyesiz gelmiyor. Bunca şey yenilip içilmekle tükenilemeyeceği için toplanan öteberiyi arada yoksul köylülere dağıttıkça sanki bu dağıttıklarım bana gökten geliyormuş gibi kerametime büsbütün şaşıyorlar. Ya da beyin düşüncesine göre şaşmış gibi görünüyorlar. İkindiye doğru yanında 2 kişiyle Boru Burhan geldi. Ben artık işi iyicene şehliye vurup oturduğum post üstünden kımıldamıyorum. Boru Burhan odaya girmesiyle birden hızlanıp bana koştu. Önce postu, sonra abamın eteğini, sonra da mesli ayağımı öptü. Berhudar ol evlat, geç otur dedim. Ama gülesim de geldi. Yahu bu bizim Boru Burhan. Acaba bizim sıçan Bedri benim gerçek kimliğimi Boru Burhan'a söylemiş miydi? Yoksa Boru Burhan beni tanımadı da gerçekten şeyh mi sanıyor? Hoş geldiniz Burhan Bey dedim. Aman şeyhim, keramet buyurdunuz, adımı söylemeye cüret edemedim ama size her şey malum olduğundan adımı bildiniz. Öyle köpekleniyor, öyle köpekleniyor ki dille anlatılır gibi değil. Ben bunu iyice bozmak için sebebi ziyaretiniz dedim. Efendim, size malumdur dedi. Ta Ankara'dan kalkıp buralara gelmemin tek sebebi sizi görüp elinizi öpmek, hayır duanızı almak. Mübarek adınızı çoktan beri duymaktayız. Bendeniz çok seyahat ederim. Her gittiğim yerde adınız ve kerametleriniz dillerde dolanıyor. Bendeniz çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyordum. Ama dünya derdinden vakit bulamıyordum. Nihayet rüyamda ayan olunca her işi bırakıp mübarek elinizi öpmek için koşup geldim. Demek kısmet bugünmüş. Vay köpoğlu köpek! Sözlerinin etkisini anlamak için her kelimesinde köylülerin yüzüne bakarak şeyhlerine ne büyük saygısı olduğunu anlatmak istiyordu. Söylediğine göre yalnız benim duamı almak için gelmişti. Başkaca hiçbir niyeti yoktu. Çünkü bana olan bağlılığını köylerin ileri gelenlerine göstermişti. Ne diye köy köy dolaşıp da o sözden anlamaz insanlarla konuşacağım diye yorulacaktı. Benim uygunluğumu kazanması, seçilmesi için yeterdi. Kahvelerimizi içtikten sonra, "Şeyhim, ben ikindiyi eda etmedim. Müsaade buyurulursa bir kenarda ikindi namazımı kılayım," dedi. "Bak şu hergeleye şimdi. Ulan bunlar nasıl numaralar? İkindi namazını kim kıldı ki sen kılacaksın? Biz kıldık, Allah kabul etsin. Siz yan odaya geçip namazınızı kılın," dedim. Yan odaya geçti. Namaz kılmayacağını bildiğim gibi nasıl namaz kılınacağını da bildiğini sanmıyordum. Namazdan sonra, "Şeyhim, bey size söylemiştir, size komutan söylemiştir," diye yalvar yalvar yalvarıyor. Sözünü kesip, "Bize malum," diyorum. Her ne dese daha ağzımı açarken elimi havaya kaldırıp bilgiç bilgiç, "Bize malum," diyorum. Kim olduğumu tanıyıp tanımadığını, sıçan birinin kim olduğumu ona söyleyip söylemediğini anlamak için okuldaki günlerimizden, anılarımızdan anlatmaya başladım. Büyük bir şaşkınlık içinde dinlemesinden beni tanımadığını anlayıp rahatladım. Onun okuldaki hayatından bazı sahneleri anlattıkça şaşarak, "Peki ama nereden biliyorsunuz?" diye soruyor. Ben de, "Bize malum," diyordum. Yüzbaşı Balyoz Hakkı'dan yediği dayağı da anlatınca Şeyh Said-i Uryani Hazretlerinin huzurunda olduğunu unutup elini ağzına götürerek sanki kendi kendine konuşur gibi, "Yahu galiba sahiden malum," dediğini duydum. "Çok iyi biliyorum ki buradan gidince Yarvar Bedri'ye soracak, kim olduğumu öğrenecek. Ama o zamana kadar da merakından çatlayacak. Neyse, bu bölgede oyları toplaması ve seçilmesi için elimizden geleni yapacağımıza söz verip herifi başımızdan saldık. Bakınız azizim, şimdi bile bu olayı size anlatırken tıpkı o zamanki şeyhlik halimle konuşmaya başladım. Herifi başımızdan savdık diyorum. Baksanıza, bey, şeyh falan filan, savdım, yaptım, ettim demez. Savdık, yaptık, ettik der. Çünkü şeyh, bey, ağa, bunlar tek kişi değil ki, bunlar çoğul. Boru Burhan'ı başımdan savdım ama nasıl edip de seçimde kazandıracağım diye düşünmeye başladım. Öyle ya, ben bu adamlara Boru Burhan'ı beyi seçin dememle seçerler mi? Seçmezler. Size de öyle geliyor değil mi? Ya yanlışmış beyim, bu adamlara doğrudan doğruya ben bir keramet sahibi şeyh olarak oylarınızı filancaya vereceksiniz diyecekmişim. Usul böyleymiş. Ben bu usulü bilmediğimden ya bana o dediğin herifin ne meymeneti var da ona oy verelim diye soracaklar sanıyorum. Yahu bu adamlar hiçbir şey sormaz, biliyorum sormadıklarını. Ben her nasılsa dalgınlığa gelip sorarlar diye düşündüm. Ne demeliyim ben bunlara ki oylarını Burhan'a versinler? Yurttaşlar, Burhan Bey'i seçerseniz şunu şunu şu şu şu işleri yapacak demeliyim ki oylarını ona versinler. Yani ben öyle sanıyorum. Ya bir de beceremezsem diye öyle korkuyorum ki. Burhan Bey seçilmiş seçilmemiş umurumda değil ama bey de Bedri Kaymakam'da onun seçilmesini istiyorlar. Seçilmezse benim yüzümden seçilmemiş olacak ki işte o zaman yandım. Beni daha buralarda barındırmazlar. Kıçıma tekmeyi indirip hadi güle güle deseler ben çoktan razıyım. Ama heriflerin başıma olmadık belayı saracakları belli. Ne etsem eylesem de herife oyları toplasam diye düşünmekten uykularım kaçıyor. Arada bir elime İstanbul gazeteleri geçtikçe okumuyorsam da haberlerin başlıklarına şöyle bir göz gezdiriyorum. Seçimlerin yaklaştığı günlerde gazeteler iyice ateşlenmiş. Haberler alev alev parlıyor. Haber başlıklarından bile kıvılcımlar saçılıyor. İşte ben o günlerde gazetelerde görüyordum. Toprak reformu, toprak reformu, toprak reformu. Nedir bu toprak reformu bildiğim yok. Yalnız gazetelerde gördüğüm haber başlıklarından öğrendiğim kadarıyla köylüye toprak dağıtılacak. Toprak reformu bu. Partilerin birinin başkanı, hükümeti biz alırsak toprak reformu yapacağız diye ötekilerin hepsinden çok bağırıyor olmalı ki gazeteler en çok onun sözlerine yer veriyor. Ben bir gece yarısından sonra yine derin düşüncelere daldığımdan uykum kaçmıştı. Nasıl etsem de şu Burhan Bey'e oy kazandırsam diye düşünüp dururken birden büyük bir keşifte bulunup yataktan fırladım. Tamam, toprak reformu canım. Bizim bey ille de okuyayım diye bana bir kitap vermemiş miydi? Hemen aradım buldum. Bey denilen herif bana bu kitabı niye verdi? O kitap şimdi burada olmalıydı ki okumalıydınız. Kitabın her kelimesi zehir saçıyor ve her cümlesi dünyayı yangına verecek ateş. Yıllar geçti ama aklımdadır. Topraklar köylüye verilmezseymiş. Köylü kişiliğine, özgürlüğüne kavuşamazmış. Doğuda her ağanın binlerce, hatta kimisinin yüz binlerce dönüm arazisi, birçok köyü varmış. Bu beylerin her biri küçük bir hükümetmiş. Köylüyü bu beylerden kurtarmak gerekirmiş. Gel gelelim şeyhler, beyler toprak reformunun yapılmasını istemezlermiş. kendilerini peygamberlerin vekili sayan, peygamber soyundan geldiklerini uydurup kendilerine seyyid dedirten şeyhler, köylüye toprak dağıtılmasını hiç istemezlermiş. Çünkü kendisine toprak dağıtılan köylü uyanırmış. Şeyhlerin uydurduğu kerametlere inanmaz ve şeyhleri başından hittir edermiş. Bu kitap benim zihnimi büsbütün karıştırdı. Kitapta beylerin dağıtılmasını istemedikleri yazılı. Ve ben de oldum olası öyle bilirdim. Oysa bizim bey aman toprak reformu yapılsın diyor da başka bir şey demiyor. Şimdi bizim buranın köylülerine derim ki eğer siz oylarınızı Burhan Bey'e verirseniz, Burhan Bey de seçilirse söz veriyor ki size toprak dağıtacak. Ben bunu dedim mi bütün bu köylüler hepsi Burhan Bey'e oy verirler. Çünkü hiçbirinin bir karış toprağı yok. Hepsi de beyin tapulu tarlaları üstünde çalışıyorlar. Herifler toprağa kavuşacaklarını duydular mı sevinçten göbek atıp oynamaya başlarlar. Burhan Bey de seçilir. Ama sonra kimseye tarla toprak dağıtmazmış. Dağıtmaz. Adam toprağı nereden bulsun da dağıtsın? Toprak tüccarı mı ki? Hele bir seçilsin de olacakları ondan sonra o zaman düşünürüz. Ertesi sabah erkenden köylülere haber salarım. Burhan Bey seçilirse toprak dağıtacak, tarla bağışlayacak, arazi verecek. Böyle bir keşifte bulundum. Artık uyusam ya, yatağa girdim ama gözüm uyku tutmuyor. Oysa gecelerdir hep bu seçim derdinden uykusuz olduğum için o gece uyuyayım diye bolca şarabı çekip benim ev işlerime bakan kadınla iyice oynaşıp yorulmuş ve geç vakit yatağa girmiştim. Yine de uyuyamıyorum. Hapishanenin dalgacılık hastalığı sardı beni. Aklıma toprak dağıtmak geldi ya, şimdi bunu kuruyorum. Köylüye nasıl toprak dağıtılacağını düşünüyorum. Hepsi dolmuş bir kargaşalık. Kadınlı erkekli bağırıp çağırıyorlar. Ben onlara, durun hele, ne bu gürültü, kesin sesi. Sıraya girin, sıraya. Girmeyene toprak yok diyorum. Bu dalga geçmek hastalığı böyledir işte. İnsan en küçük ayrıntılara kadar düşünür ve düşüncesinde yaşar. Benim sözüm üzerine köylüler kaynaşıp sıraya giriyorlar. Her köyün muhtarı onları ite kaka sıraya sokuyor. Bu kez sıradakilerden sesler yükseliyor. Ben sulak yerden tarla isterim, ben de. Kıraç tarla verirsen almam vallaha. Ben dingin yerden tarla istemem, sel basar. Derken bunlar iyi tarlaları bölüşmek yüzünden kavgaya başlıyorlar. Çoluk çocuk hepsi birbirine giriyor. Durun diye bağırıyorum. Ulan siz böyle yaparsanız sonra hiçbirinize tarla marla vermem ha. Susun, biz Şeyh Said-i Uryani değil miyiz? Elbet kime nereden ne kadar hangi tarla verileceğini biliriz. Hiç sesini çıkarmadan önümde duranlardan birine soruyorum. Sen nereden istiyorsun tarlanı, düzde mi olsun, yamaçta mı, yoksa sulakta mı? Adam başını kaldırmadan, şeyhim ben tarla istemiyorum diyor. Neden? Kimin tarlasını kime vereceksin? Buraları hep beyin arazisi değil mi? Tarlasını almaya kalkarsak bu bey bizi sopadan geçirip de buralardan tir etmez mi? Biz o zaman çalışmaya yerde bulamayız. Hayır istemem, olmaz, katiyen istemem. Birden aklım başıma geldi. Yahu ben ne yapıyorum? Kimin toprağını, tarlasını kime dağıtıyorum? Bir de bunları bey duyarsa eyvah ben yandım. Bu kez de beyin korkusundan uykum kaçtı. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Gün yeni ağarmıştı ki kapım vuruldu. Kimdir, nedir bu vakit diye sordum. Adamım kapının arkasından seslendi. Destur şeyhim, iznin olursa bir haberim var. Bey atlılar göndermiş, beyin atlıları avluda bekler. Neymiş yahu sabahın bu saatinde ne atlıları? Düşman üstüne sefer mi var? Bey bizden sefere izin dilerse verdik izni, gitsin. Adam kapının arkasından, evet bey gidesiymiş dedi, gitmeden önce sizinle ve meşveret edecekmiş de. Yoksa buraya mı gelmiş bu kör karanlıkta? Kendi gelmemiş, siz gidecekmişsiniz. Atlılar göndermiş sizi aldırmaya. Beni nasıl bir korku aldı anlatamam. Ölüm korkusu bile böyle olmaz. Alt yanı ölüm ölümdür. Ama bu bey insanı birden de öldürmez. İşkenceler eder ki hiç dayanamam. Yahu bu bey benim tarlalarını dağıtacağımı nereden duydu da beni sabah karanlığında çağırtır? Ben bunu kimselere de söylemedim. Dağıtmayı bırak, yalnızca düşündüm o kadar. Düşünmeyle ne olur, suç mu? Hem de vazgeçtim. Allah Allah. Yahu asıl keramet ehli ben değilim, o. Herif gece yatakta aklımdan geçenleri seziyor. Yoksa gece uyukladım da, uyuklarken sayıkladım da, sayıklarken beyin topraklarını dağıtıyorum dedim de, benim güvenip kapıma nöbetçi tuttuklarım, beyin casusları olup da, bu nöbetçi dümbükleri benim sayıklamamı duyup da, gecenin bir vakti beye koşup, Şeyh Uryani senin topraklarını dağıtıyor dediler de, Ben yandım, yandım. Bu bey beni kıyım kıyım kıyar. Yahu beye topraklarını dağıtacağımı duyurdularsa, sonradan yanıldığımı anlayıp da vazgeçtiğimi neden duyurmadılar? Hayır, gidilmez beye. Ama kapım güm güm dövülmekte. Perdeyi aralayıp avluya baktım ki Allah Allah, nedir bu? Atlılar hep kuşanmış, sayıları da bellisiz, çok. Anlaşılan güzellikle gitmezsem bunlar beni zorla top torba edip götürecekler. İyice dermanım tükendi. Zorla giyindim, çıktım dışarı. Beyin kahyası orada. Hoş geldin kahya diye yalıştığım sanda herif buz soğukluğunda. Hoş bulduk, bey ister acele gidilecek dedi. Neymiş, acele bir iş mi? Sabah namazında eda etmeye ruhsat yok mu? Bey acele, çok acele dedi. Demek düşündüğüm doğru. İki kişi iki ayağımdan tutup beni atın üstüne oturttular. Geçen kez yaptığım gibi ata merhametimiz geldi deyip attan insem mi? Attan inmeye korlar mı? Attan inince keramet ehliyiz deyip keseden yola vursam mı? Bizi yalnız başımıza yola korlar mı? Yolda bir başımıza düşebilirsek, buradan ver edip şehre yollansak ve de oradan ta cehennemin dibine kadar kaçsak mı? Hayır, bu atlıların beni bırakacakları yok. İçimden belki başka bir şeydir. Gece herifin tarlalarını dağıtacağımı aklımdan geçirdiğimi nereden duymuş olabilir ki? Başka bir şey için çağırıyordur deyip avunuyorum. Ama başka bir şey için bu kadar erken saatte ne diye beni çağırsın? Sonra koskoca bir şeyh Said-i Uryani beyin ayağına gider mi? Beyin konağına gidene kadar ölüm terleri döktüm. Konağa gelip de beyi kapıda beni karşılamaya çıkmış görünce biraz rahatlar gibi oldum. Bey koşup geldi, sağ ayağımı kendi eliyle üzengiden çıkardı ki bu en büyük saygıdır. Aman estağfurullah diye feryat ettim. Şeyhim, özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Lakin benim hemen gitmem gerekli de veda etmek için. Gitmeniz mi gerekli? Evet. Konuşarak yan yana konaktan girip odasına geçtik. İkimiz yalnız kalıncaya yine birden sululaşıp biraz sonra İstanbul'a gidiyorum dedi. O kadar sevinmiştim ki güle güle diye bağırdığımı kendi haykırmamdan anladım. Beyin dediğine göre seçimler sırası burada bulunması doğru değilmiş. Halka baskı yapıyor, yok filan partiyi, yok fişmekan adayı tutuyor diye dedikodu çıkarırlarmış. Bir bey her zaman yansız olmalıymış. Evet, partili beyler de varmış ama onlar bir kere soy sopacak politika pisliğine girmişler. Ailenin kaç adamı varsa her biri birer partiye dağılmış olduğundan hangi parti iktidarda olsa aileye zarar gelmiyor ve böylece aile yine yansız kalıyormuş. Bu beyin çocuklarından hiçbirinin particilik zenatında ve beylik sürmekte gözü yokmuş. Bey diyordu ki, Allah bilir ya, al benden de o kadar. Particiliği de, beyliği de, ağalığı da onların olsun. Şu toprak reformu olsa da kurtulsak dağ başlarından canım, nedir benim çektiğim? Der demez ben elimde olmadan yerimden sıçradım. Yahu ne diyor bu bey, toprak reformu mu diyor? Besbelli işte, benim ağzım ağrıyor. Demek gerçekten biri benim dün gece sayıkladıklarımı gelip buna ihbar etmiş. Biraz geri sıçrayarak, Allah göstermesin, Allah göstermesin diye tekrarladım. Neyi Allah göstermesin dedi. Toprak reformu denilen belayı dedim. Ulan seni şeyh yapanın, bilir misin toprak reformu nedir de söylersin. Aman bey, atanızdan dedenizden kalma tapulu hasmanınız olan topraklarınızı, tarlalarınızı elinizden alıp bir çulsuz, çaputsuz, pılı pırtısız takımla dağıtacaklar. İyi ya yahu, varsın dağıtsınlar. Benim başka kurtuluşum var mı? Ben bu dağ başlarında mı çürüyeceğim be? Ben niçin yıllardan beri sosyal adaletçiyim? İşte bunun için. Bak hele, ağzımı arıyor benim. Ağzımdan laf kaçıracağım da, yoksul köylüye acıyacağım da, 18 köy bir beyin nesine diyeceğim de, herif vay demek koynumuzda yılan besliyoruz öyle mi deyip otobüs yolculuğunda soyulduğum günkü gibi beni Künt Dağı başına donsuz gömleksiz bırakacak. Olmaz öyle şey diye bağırdım. Siz isteseniz de biz istemeyiz. Sosyal adaletmiş. Ne demek? Bunlar benim bildiğim düpedüz kızıl gavur lafları, komünist lafları. Sus ulan, sen Künt Dağı'na şeyh olacak değil, hükümetin içine girecek adammışsın. İşte şimdi hükümet gibi konuştu. Babadan kalma köylerimizi dağıtacaklarmış. Dağıtsınlar, bizim de istediğimiz bu ya. Ağzımı aramak istediğini artık anlamıştım. Ama 18 köy sahibi bir beyin nasıl olup da sosyal adaletten, toprak reformundan yana olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Elinden bütün topraklarını alıp topraksızlara dağıtacaklar. Demek dedikleri gibi iyi yürekli, yoksullara acıyan bir adam. Hay Allah razı olsun diye geçirdim içimden. Söylenmeye başladı. 18 köy sahibiymişim. Olmaz olaydım. Herkesin gözü üstümüzde. Adımız bir kez beye çıkmış. Şimdi ben buradan İstanbul'a gittim mi bütün bura dolaylarındaki insanlardan günde en az 3-5 kişi gelir yanıma. Ne yapacaksın? Adımız B'ye çıkmış. İster istemez yedirip içireceksin, yatırıp ağırlayacaksın. Her gün böyle bu. Ayrıca bir apartmanımı bu adamlar için hangi bir kullanıyorum? Yemeleri içmeleri de bizden. Bey olmuşum da ne olmuşu? Her yıl gelip 3-5 ay bu dağ başlarında sürteceğim. Ne verir bu kel kıraç topraklar? Evet, toprak reformu olsa da kurtulsak. Topraklar elinizden alınınca, yahu şeyh alsınlar dedik, bu toprakları kim alacak? Hükümet, eşkıya mı ki paramızı vermeden arazimizi elimizden alsın? Elbet parasını verip toprağımızı alacak, köylüye dağıtacak. Oh, gördün mü ne güzel. Biz bu toprakları köylere, hükümetimize toptan satmalıyız ki yan gelelim, yampalayalım şehirde. Bir daha bu dağ başlarına gelirsem ayağım kırılsın. Herkesin gözü toprak ağlarında. Yahu şehirdeki apartman ağlarını gören var mı? Benim kaç köyüm var? 18. Her köyü bir apartmana satıyorum. Var mı bir diyeceğin? İstanbul gibi, Ankara gibi yerde 18 apartman ne demek? Hadi 17 apartmana, 15 apartmana sattım. 10 apartmana sattım ulan. Peşin 10 apartman. Bana bu köyler her yıl 10 apartman gelirini getirir mi? Yoo. Ama hükümet toprağımızı alınca paramızın hepsini peşin vermezmiş de takside bağlarmış. Bağlasın. Onun peşin verdiği bize yeter de artar bile. Geri kalan taksidi de çift katlı ekmek kadayıfının üstüne kaymağı. Ben niçin yıllarca demokrasi diye bağırdım durdum. İşte bundan. Demokrasi oldu mu önünde sonunda ister istemez sosyal adalet olacak. Sosyal adalet olunca da hükümet mecbur bize paraları verip elimizden satın alacağı bu toprakları köylüye dağıtmaya. Ama her köy sahibi istemez bunu. Tabii sizin gibi namuslu bey nerede? Ne namusu yahu, herifin elinde kan değerinde toprağı var. Bizimkiler gibi kel kurak değil. Onun için istemediler demokrasiyi ki sonunda toprak reformu olup da kan değerinde toprakları ellerinden gitmesin. Ama hükümet hükümet değil ki. Ben neden bu Burhan Bey'i tutarım? İşte bunun için. Bunun gibileri meclise doldurduk mu? Tamam, dangalak köylü anlasa bunu. Anlasa ki toprak reformu çok iyi bir şeydir. Ama anlamaz, katiyen istemez toprak reformunu. Bu konuda epey anlattıktan sonra daldık dedi. Seni erken çağırtmamın sebebi şu. Ben az sonra gidiyorum. Bir daha buralara ne zaman dönerim bilinmez. Hele şu seçimlerin sonunu alalım da Burhan Bey gelmiş, konuşup görüşmüşsünüz. Seni çok beğenmiş. Bedri Kaymakam da söylemiş sana. Şimdi sen ne yapıp edip anladın mı? Bu Burhan Bey'e bizim buralardan oy kazandıracaksın. Biz elimizden geleni, ne demek elinden geleniymiş, birden bağırdı. Olacak. Bey beni uğurladı, döndüm. Bu toprak reformunun başıma ne işler açacağını ben nereden bilirim? Ben yine hiç kimseye toprak moprak dağıtılacak diyecek değildim. Beni aldatan öteki aday oldu. Boru Burhan'ın ayağı uğurlu mu geldi nedir? Şehirden kopan adaylar doğru bana el öpmeye, hayır duamı almak için gelmeye başladılar. Atatürkçülükte hiçbiri bizim Boru Burhan'dan aşağı kalmadığından, hepsi de seçmenlerin gözüne girmek için kalabalık içinde bana saygılarını göstermeye çalışıyorlardı. Kendime güvenim gittikçe artmıştı. Demek ne istersem o olacaktı. İşte elimi öpmeye gelen adaylardan bir akıllısıyla konuşurken partisi seçilip iktidara gelirse neler yapacaklarını sordum. Toprak reformu yapacaklarını söyledi. Sonradan da adımlarından duyduğuma göre köy köy dolaşan bu aday köylülere şöyle diyormuş. Bunca yüzyıldır sömürülüyorsunuz. Nedir sizin çektiğiniz yurttaşlarım? Biz sizi bu yoksulluktan kurtaracağız. Köylüler içinden bir aksakallı. Nasıl kurtaracaksınız diye sorunca o da hiçbir şey 18 köy sahibi olabilir mi demiş. Bu ne büyük haksızlıktır. Beyin elindeki tarlaları alıp size vereceğiz. Siz de tarla torba sahibi olacaksınız. Aday anlatırken köylüler birer ikişer dağılıp herifi kahve sandalyesinin üstünde tünekte horoz gibi tek başına bırakmışlar. Bana bunları anlatan eşkıya başı Meko'ya. Peki neden öyle yapmışlar diye sordum. Toprak istemiyorlar mı? Meko. Ih dedi. Neden Meko, sen de istemez misin? İstemem şıh efendim. Hiç istemez olur mu? İster, bal gibi de ister ama beyin kulağına gider korkusundan istemem diyor. Evet, Boru Burhan adına seçim propagandası yapmak için köylere, kasabaya inmem, halk arasına girmem gerekiyordu. Ama beyin dediklerini de unutmuyordum. Kış ayazında denize dalmak neyse halkın içine girmek de öyle olacak. Bir girip bir çıkacaksın. Yok, öyle yapmaz da halkın içine kala kalırsan halk bakar ki şeyhde de kendisinde de iki göz var. Şeyhde de kendisinde de ağız var. Şeyhde de hiçbir farkı yok. Şeyhin de kendisi gibi bir insan olduğunu anlayınca gözünde değeri kalmaz. Beyden daha çok akıllar öğrendim ki yazılsa her insanın her yaşta öğrenmesi gerekli bilgiler olur. Kasabaya gittim ki ahaliye Burhan Bey'i seçin, oyunuzu ona verin diyeceğim. Günlerden cuma, mübarek gün indim ki kasabaya. Camide cuma namazı da kılar, öyle dönerim. Bu benim o kasabaya ilk inişim. Ama beyim, buralarda benim namım yayılmış, adım almış yürümüş ki nasıl anlatmalı bilmem. Hindin, Yemen'in padişahı da ancak işte böyle karşılanır. Siz şu tersliğe bakın, benim kasabaya indiğim gün milletvekillerinden biri de seçim propagandası için oraya gelmiş. Ama adamı karşılayan olmamış. Kendi partisinden bir iki karşılayıcı çıkmış, o kadar. Oysa başka zamanlar kasabaya geldi mi 7'den 70'e yoluna dökülürlermiş. Bütün kasaba halkı bana karşılayıcı çıktıklarından milletvekili öksüz oğlan gibi ortalarda kala kalmış. Ama gayetle zihni açık ve de gayetle usta politikacı olduğundan benim kasabaya geldiğimi duyunca aman beni anam Kadir gecesi mi doğurdu, bu ne kısmet, beni Şeyh Efendi Hazretlerinin huzuruna götürün demiş. Ben caminin kapısındayken bir de baktım beni çevirmiş olan kalabalığı yara yara, ortalığı dalgalandırarak bir adam üstüme doğru atılmakta. Herif geldi, gelmesiyle ayağıma kapanıp bastığın yere kurban olayım Şeyh Uryani Hazretleri. Ben seni göklerde ararken yerde buldum. Her gece rüyama girmektesin. Niyaza geldim diye dilenci dualarına başladı. Muhafızım olarak yanımda getirdiğim eşkıya başı Meko'nun kulağına kim bu aşağılık herif diye sordum. Meko da adamın buranın eski milletvekili olduğunu söyleyince herifi elinden tutup estağfurullah diyerek yerden kaldırdım. Cuma namazına daha vakit olduğundan çarşıyı dolanmaya çıktık. Milletvekili koluma girmiş ki çarşı esnafı onu kolumda görsün de gözlerinde değeri artsın. Eski milletvekiliyle beni yan yana görünce ahali de coştu mu? 2-3 takım davul zurnayla yolumuzun üstüne çıktılar. Davul zurna tabii bana değil, milletvekiline. Eskiden her gelişinde davul zurnayla karşılanırmış. Ama bu kez benim kasabaya gelişim yüzünden kendisine karşılama töreni yapamamışlar. Şimdi ikimiz birlikte olunca adamın partisi de fırsattır deyip davulları zurnaları ortaya çıkarmış ki sanki ben de onun partisini tutuyormuşum gibi gösterecekler. Yahu biz Boru Burhan'ı seçtirelim derken şimdi onun rakibi olan bu adamı bir daha mı seçtireceğiz? Herif de balçık gibi ki bulaşık ki bir türlü elinden sıyrılamıyorum. Bana izin dedikçe elim ayağıma yapışıp aman şeyhim fakiri yalnız bırakma diye yalvarıyor. Böyle diye diye beni kendi partisinin binasına soktu. Ben oranın parti yeri olduğunu bileydim, içeri girmezdim ya, neresi olduğunu bilemedim. İçeri girdik, demli çaylar geldi. Binanın önünde davullar dövülmekte, zurnalar çalınmakta. Milletvekili dışarıda davul zurna çalarak oynayanları gösterip Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü şenliği gibi dedi. Herifi bozmak istediğimden neden 10. yıl dönümü de 20. yıl dönümü töreni gibi değil dedim. Çünkü dedi 10. yılında Cumhuriyet taze olduğundan şenliği de yamandı, içtendi. 10. yıl dönümünden sonra Cumhuriyet'i her yıl daha çok eskittiklerinden artık Cumhuriyet bayramlarının eski tadı kalmadı. Angarya'ya döndü. Bayramlar yıprandı. Baktım adam esprili, nükteli konuşmaları hoşuma gitti. Bu da bey gibi, odada ikimiz kalınca kalabalık içinde bana gösterdiği aşırı saygısı kalmadı. 10. yıl dönümünden sonra Cumhuriyet'in eskidiğini nereden çıkardın diye sordum. Her ne kadar şeyh isem de bir milletvekiline karşı ne olur ne olmaz diyerek ondan daha cumhuriyetçi görünmek için ekledim. Allah sayesinde Cumhuriyetimiz her yıl daha tazelenip, filizlenip, gürleşip, yeşillenmekte, çiçeklenmekte ve de dal budak salmakta. Niçin her yıl eskisin? Niçin mi dedi? Baksana yahu milleti kandırıp oylarını alacağız da milletvekili seçileceğiz diye senin gibi hoca takımının, şeyh takımının eteğini yalamaya, kıçını öpmeye başladık. Daha ne olsun? Cumhuriyetin 10. yılında fare delikleri karaborsaya inmişti. Çünkü senin gibilerin pek çoğu kaçıp gizlenecek fare deliği bile bulamıyorlardı. Böyle söyleyip birdenbire sordu. Sen ne çocuğusun? Ulan bu ne biçim laf? Bak şu terbiyesize. Sen ne çocuğusun ne demek? Eşek herif. Ne demek istiyorsunuz yani dedim. Hiç dedi ne çocuğusun diye sordum, o kadar. Peki sen ne çocuğusun dedim. Ben cumhuriyet çocuğuyum dedi. Ha o başka, tabii ben de cumhuriyet çocuğuyum. Evet, adamın şakaları hoşuma gitti. Pencereden eliyle dışarıda davul zurna çalanları gösterip Şeyh Efendi dedi. Bu davulların zurnaların ne dediğini anlıyor musunuz? Ne gibi yani, davul zurna ne der? İnsan mı ki? Evet, insan gibi konuşur bunlar. Bak dikkat et, sese kulak ver. Bak iyi dinle ne diyor davul. Nah nah nah diyor, öyle değil mi? Her tokmak vurdukça davul nah diye bir ses çıkarmıyor mu? Gerçekten de öyle. Davulcu kolunu gerip gerip toprağa, tokmağı davula indirdikçe davuldan nah diye bir ses çıkıyor. Yorulmuş olan davulcu da tokmağı her indirişinde nah nah diye sesler çıkararak davulun sesine katılıyordu. İlk kez davuldan nah nah diye sesler çıktığının farkına varmıştım. Milletvekili, şimdi de zurnaya kulak verin, sesi iyi dinleyin dedi. O da na na diye sesler çıkarmıyor mu? Zurnacı koca zurnayı uzatmış, na na diye bağırtıp duruyor. Evet öyleydi, bir yandan davul bir yandan zurna na diye bağırıp duruyorlardı. Davulun nahları daha tok, zurnanın nahları ise daha inceden. Evet, ikisi de na diyorlar dedim. Peki kime na diyor bunlar? Bilmem, düşünmek gerekli düşünmek. Davulla zurna niçin bu halkın milli çalgısı olmuş? Bilmem, bileceksin, bileceksin ki ulan sakalına sildiğimin şeyhi, gayipten bilmek, öteki dünyadan haber vermek keramet değil, hüner işte bunu bilmek. Neden bu davulla zurna milli çalgı olmuşlar? Bir nedeni olmak gerek. Niçin ut değil, keman değil, külüt değil de davulla zurna? Ha, niçin? Bunu bilmeyince bu sakalı koy vermek ne işe yarar? Baktım bu da bey gibi terbiyesizliğe başladı, olacak gibi değil. Aman cuma namazına geç kalıyorum diyerek davrandıysam da cübbemin yeninden tutup beni yere çökertti. Öğren bunu söyleyeyim de dedi. Gerçekten de ne diyeceğini merak ettiğim için buyur dedim. Nedenmiş davulla zurnanın milli çalgı oluşu?